Ayrım 16. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 144. Abdiyaz: Sen benim tahmin ettiğimden de daha tehlikeliymişsin. Sana güç verseler, iktidar verseler dünyanın altını üstüne getirirsin. Belki küçük bir Napolyon olursun. Daha yukarılara çık. Niçin daha büyük olmayayım? Dilediğim gibi hareket edebilsem neler neler yapardım. Mesela ülkenin batısında gösterirdim asıl gücümü ve orada sen benimle tartışmaya cesaret edemezdin. İyi ve kötüyü ben nasıl görmeni istiyorsam öyle görürdün. Bundan hiç şüphem yok ama beni korkutamazsın. Bütün bu söylediklerinde hiç yeni bir şey yok. Sen insanların inancını yitirmesinden yararlanıyorsun. Bu durumda bir parazit olarak yaşamak kolay oluyor. Her şey kötü, herkes yalan söylüyor. Böyle olunca da uyuşturucudan başka dayanağın kalmıyor. Ama mevcut değer yargılarını tamamen reddediyorsan, hiç olmazsa insanlara yardım için dünyayı bir başka açıdan görmeyi dene. Din bir afyon değildir. İman birçok nesillerin çektiği ızdırabın sonucudur. İman binlerce yıldan beri her gün gelişip özümlenmektedir. Ve sen utanç verici küçük ticaretinle gündüzü, geceyi, bütün evreni ters yüz etmeye kalkışıyorsun. Her şeyin sonunu düşünmek gerek. Senin meziyetlerini pek övdüğün o uyuşturucu ile insan ruhu günden güne bozuluyor. Sonunda iyice deliriyor, mahvoluyor. Bu gerçeği niçin saklıyorsun? Seninki bir tahrik unsuru sadece. Bu şekilde Tanrı'ya ulaştığını zannedenler kendilerini derhal şeytanın pençesinde buluyorlar. Buna ne cevap vereceksin?
Sen kendini ne sanıyorsun? Bu dünyada karşılıksız, bedelsiz bir şey var mı? Bu da bedelsiz değildir. Hayatın da bedeli var. Yaşayan bunu ölümle öder. Bunu hiç düşünmedin mi? Nasıl? Çenen kapandı değil mi? Ya böyle işte. Benim anlayışım senin yobazlığınla pek bağdaşmıyor.
Senin görüşlerin mi? Dinsizlik İsa'ya karşı olmak görüşün mü? Elbette bağdaşmaz.
Ha ha, İsa'ya karşı olanlar bulunmasa İseviliğin ne değeri olur? Varlığı için hiçbir sebep kalmaz ki. Bu yüzden ben gerekli bir insanım. Ben olmasam sizin gibiler fikirlerinin doğruluğunu kanıtlamak için kiminle mücadele edeceklerdi?
Abdiyaz gülümsemekten kendini alamadı. Çok kurnazsın doğrusu, olayları ne kadar ustaca çarpıtıyorsun. Gerekirse çelişkiler üzerinde oynamaya hazırsın. Ama senin güzel konuşma yeteneğin bir işe yaramıyor. İkimizin anlaşabileceği bir alan yok. Biz birbirimizin zıddıyız, uzlaşamayız. Bunun için de benim gitmemi istiyorsun, benden korkuyorsun. Ama ben yine de pişmanlık duyman, bu çocukları serbest bırakman için ısrara devam edeceğim. Kabul edersen sana yardım etmek de isterim. Grishan beklenenin aksine hiç cevap vermedi. Asık suratla bastonuna dayanarak bir aşağı bir yukarı yürümeye koyuldu ve neden sonra konuştu.
Bak yoldaş Kalistrato, bana en ufak bir korku verdiğini sanıyorsan tatlı bir hayal görüyorsun demektir. Böylesi hoşuna gidiyorsa hayaline devam et. Ama şimdi trene binme vaktimiz geldi. Bunun için hazırladığımız küçük bir saldırı planını uygulayacağız.
Buna demir yolu korsanlığı demek daha doğru olur.
Sen öyle diyebilirsin ama işleri karıştırmamak gerek. Biz soygun yapmıyoruz. Sadece bir taşıma, nakil söz konusu. Ne yapalım, devlet bizim serbestçe bir yerden başka yere gitmemizi yasaklıyor.
Devleti karıştırma. Bana ne teklif ediyorsun?
Tren durunca senin kayıt kütüğünde bulunanların hepsi toplanacak.
Grishan böyle derken baş hareketiyle yolu göstermişti.
O zaman onları saptırmaya, bu küçük lenkaları, cesur petruaları din yoluna sokmaya, ruhlarını kurtarmaya çalışabilirsin. Büyük Mesih! Ben hiç karışmayacağım, ağzımı bile açmayacağım. Ben orada değilmişim gibi hareket edebilirsin. Eğer onları kendi safına çekebilirsen, senin Tanrı'nın cemaatine katabilirsen ben çekip gideceğim. Yenilgiyi kabul edip kaçacağım, çok açık değil mi? Nasıl, var mısın iddiaya, meydan okumaya?
Kabul.
Pekala, hamle senin. Aramızda geçen konuşmalara gelince bunu öğrenmeye kimsenin ihtiyacı yok. Farz edelim ki havadan sudan söz ettik.
Teşekkürler ama benim saklayacak bir şeyim yok.
Nasıl istersen. Kutsal kitapta yazıldığı gibi bunu sen söyledin.
Saat akşamın 6'sını geçiyordu fakat Mayıs'ın o son gününde güneş hala parlak ve yakıcıydı. Sabahtan beri gökyüzünde pek silik uçuşan gümüş bulutlar şimdi ufukta gittikçe koyulaşan bir hat oluşturarak tehdit edici bir renge bürünmüşlerdi. Onları gören Abdias birden kaygıya kapıldı çünkü fırtına yakın demekti. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye trenler geçip gidiyor, ağır tekerlekleriyle yeri sarsıyor, çınlatıyorlardı. Ne büyük topraklar ve geniş ufuklar, hava ve ne bol ışık. Ama insan yine de hep şikayetçi, tatminsiz idi. Her zaman bir eksiği bulunuyordu. En çok da hürriyete ihtiyaçları var diyordu Abdias büyük bozkırı seyrederek. İnsan başkalarıyla beraber olmaktan vazgeçemiyor. Aynı zamanda birlikte yaşamak da pek zor geliyor o da. Peki ben ne yapacağım şimdi? Grisha'nın ağına düşenleri hak yoluna çekmek için ne diyeceğim onlara? Birbirlerine uyarak değil, karşı koymaktan korktukları için ya da yanlış yerde uyguladıkları bir dayanışma ve özellikle de uyuşturucu konusunda doktora yapmış, bu cizvit uzmanına karşı mücadele gücünü bulamadıkları için çıkamıyorlardı onun ağından. Ne korkunç bir adam, kafasını kötülük yapmada kullanan en tehlikeli adamlardan biri. Ah, nasıl davranacağımı bir bilsem. Beklenen an yakındı. Hedef treni durdurmak için ikişer üçer gruplar halinde yol boyuna dağılmış, otlar arasına gizlenmişlerdi, işaret bekliyorlardı. Tren uzaktan rayların üzerinde kıvrım kıvrım giden bir yılan gibi görününce bir ıslık sesi duyuldu ve hepsi hücuma geçmek için hazırlandılar. Haşhaş dolu sırt çantalarını ve valizlerini ellerine almışlardı. Abdias, Petruha ve Lenka ile birlikte yol onarımından arta kalan çakılların arkasına uzanmıştı. Şef iki yardımcısıyla yakınlarında bulunuyordu. O iki çocuktan kızıl saçlısının adı Kolya, yassı burunlu Kafkas şivesiyle konuşan ve çok çevik olanın adı ise Mohaç idi. Herhalde Dağıstan'ın başkenti Mohaç Kale'den gelmişti. Tanımadığı 2-3 kişi de yakınlarda bir yere saklanmışlardı. Grishan 2 kişiyi keşif için ileriye göndermişti. Bunlar sözde yolda yangın çıkaracak, daha doğrusu kondüktörün yangın zannetip durmasını sağlayacağı işi yapacaklardı. Epeyce uzakta 330 kilometre levhasının bulunduğu noktaya yakın bir yerdeydiler. Burada demir yolu ilkbahar sellerinin açtığı derin bir yatağın üzerine kurulmuş küçük bir köprüden geçiyordu. Kondüktörü yanıltacakları iş için ideal bir yerdi burası. Tren hızla yaklaşıyordu ve Abdias'ın da sinirliliği, heyecanı artıyordu. Süratle vagona tırmanacaktı ve başarısı kısmen trenin durumuna bağlıydı. Çünkü bu tren tamamen sarnıç vagonlardan oluşabilir, daha da kötüsü asker nöbetçiler tarafından sıkı bir denetim altında bulunabilirdi. Lenka elleri titreyerek bir sigara yaktı ama Petruha hiddetle bağırdı ona. ''At onu sersem, yoksa deşerim bağırsaklarını.'' Soluk yüzü şimdi mora dönüşen Lenka sinirli bir şekilde duman çekmeye devam edince Petruha üzerine atıldı ve müthiş bir yumruk indirdi kafasına. Lenka'nın kafasından kasketi düştü ama o da boş durmadı. Petruha'nın sırtına bir tekme indirdi ve Beriki iyice hiddetlendi. Çingeneler gibi alt alta üst üste dövüşmeye başladılar. Abdias yattığı yerden hafifçe doğrularak hemen kesin kavgayı. Petruha bırak onu. Utanmıyor musun? Petruha yatışmıyordu. Sen ne karışıyorsun? Papaz bozuntusu, zıbar orada. Her yerde ayağına dolanıyorsun insanın. Böyle bağırıp onu paçasından çekti. Sonunda hepsi yere uzandılar hızlı hızlı soluyarak. Tren iyice yaklaştı. Hem çok hızlı hem çok yavaş geliyor gibiydi. Abdias'ın tüyleri diken diken oldu. Çünkü en tehlikeli anlardan biri olacaktı bu. Abdias çocukluğunda buharlı lokomotiflerin romantik geçişlerini hayran hayran seyrederdi. Keskin düdük sesleriyle kıvrım kıvrım duman çıkararak geçerlerken büyük bir zevkle seyrettiği lokomotiflerin geçişini, bir gün büyük bir sıkıntı ile ona kaçak olarak binmek için üstelik suç işleyerek bekleyeceğini hiç aklına getiremezdi. O eski buharlı ağır lokomotifler savaştan sonraki yıllarda kaldırılmıştı. Bugün onların yerini güçlü dizel lokomotifler almıştı ve bunların ikisi bu upuzun katarı çekmeye yetiyordu.
Şimdi gözlerinin önünden kulak delen gürültülerle sayısız tekerlek geçiyordu. Platformlardan, sardınçlardan, tomruk yüklerinden, furgon ve konteynerlerden oluşan ve dev bir gücün çekişiyle hedefine doğru süzülen bu sağır katarın durdurulabileceğine inanamıyordu. Vagonlar birbirini kovalıyordu ve yarısı geçmişti bile. Abdias durdurma harekatının başarısızlığa uğradığını, böyle ağır ve bu kadar hızlı giden bir şeyi durdurmanın mümkün olmayacağını düşünmeye başlamıştı ki, tren birden yavaşladı, tekerlekler daha yavaş dönüyor ama daha çok sarsıyorlardı vagonları. Fren gıcırtıları da duyuluyordu, az sonra iyice yavaşladı. Gözlerine inanamayan Abdias trenin tamamen durduğunu gördü. Tam o sırada biri ıslık çaldı, bir diğeri ona karşılık verdi ve Petrua da emrini verdi. Haydi ileri! Çantalarını kavrayıp vagonlara asıldılar. Her şey baş döndürücü bir hızla oluyordu. Pusudan çıkıp hücuma geçmişlerdi şimdi. Hiç beklemeden, tren yeniden hareket etmeden karşılarına ilk çıkan vagona tırmanacaklardı. Sonra tren hareket halindeyken vagonların damında yürüyüp en uygun yeri bulacaklardı. Abdias'ın karşısına tekerleklerden ve sonra tahtalardan oluşan bir duvar çıkmıştı ve bu duvara tırmanmak için tutunacak bir yer arıyordu. Her an hareket edebilecek olan bu muazzam kitle göklere kadar yükseliyormuş gibi geliyordu ona. Bir yandan da yüzüne keskin bir mazot kokusu vuruyordu. Her şeye rağmen yüzlerini göremediği kişilerin de el uzatmasıyla bir vagona tırmanabildi. O da pek bilinçli olmayarak elini uzatıp bir başkasının tırmanmasına yardım etmişti. Tren iki defa sarsıldı ve bir gıcırtı daha duyuldu. Abdias birkaç defa tekerleklerin arasına düşme tehlikesi atlattı. Ama tren üçüncü defa sarsıldıktan sonra hareket etti. Durup kaybettiği zamanı telafi için hemen hızlandı. İşte o zaman Abdias kendisini birbirlerinden hiç ayrılmayan Lenka ve Petruha ile boş bir vagonun içinde buldu. Grishan da oradaydı. Yaralı ayağı ile bu trene nasıl atladığını yalnız Tanrı bilirdi. Mohaç ve Kolya da Grishan'ın yanındaydılar. Hepsinin rengi sararmış, güçlükle soluyorlardı. Ama başarıdan pek memnun oldukları anlaşılıyordu. Abdias harekatın en tehlikeli safhasının bu kadar kolay gerçekleşmesine şaşıyor ve üzülüyordu. Kaçakçılar şimdi Calpaksaz'a doğru yol alıyorlardı ve oradan büyük şehirlere dağılacaklardı. Yolculuk 5 saat kadar sürecekti. Bulundukları vagonda boşaltma sırasında orada bırakılan birçok boş sandık da vardı. Bunların üzerine oturmuşlardı. Grishan'ın tembihlerine uyarak dışarıdan görülmeyecek şekilde yerleşmişlerdi oraya. Kapılardan biri açık tutulduğunda içerisi oldukça aydınlık oluyordu. Yukarıdaki kapaklardan birini de açmışlardı vagonu havalandırmak için. İlk istasyonda kapıyı usulca kapadılar ve tren hareket edinceye kadar boğucu bir havada hiç ses çıkarmadan beklediler. Petruha dışarıya bir göz atmış, her şeyin yolunda olduğunu, civarda kimsenin görünmediğini söylemişti. Aynı istasyondan yolcu dolu bir başka tren de gelip geçti ve bundan sonra da onların treni hareket etti. Sonraki durakta Mohaç bir yerlerden bulduğu bir bidonla içecek su temin etti. Bundan sonra canları yemek de istedi ve kaçakçılar sıcak yemeği daha sonra Calpaksaz'da yiyeceklerini düşünerek peksimet ve konserveden ibaret yemeklerini yediler. Tren şimdi Çusk bozkırından geçiyor, dağlara doğru ilerliyordu. O ilkbahar akşamında hava hala pek kararmamıştı. Konuşma konusu daha çok yiyecek ve para üzerineydi. Petruha Murmansk'taki sevgilisinin güzelliğini anlatmaya başlayınca Mohaç Kafkas argosu ve bozuk bir Rusça ile ona takıldı.
''Dostum Petruha, sen Murmansk'tan başka yerde karı bulamıyor musun ki? Biraz da Moskova'dan aftosların olsun. Belki Moskova'da fahişe yoktur değil mi?''
Petruha kızdı.
''Küçük ve çok toysun, sen ne anlarsın ki? Hem kaç yaşındasın da?''
Hep yaşımı ileri sürersin. Kaç yaşında olursam olayım. Bizim Kafkasya'da benim gibilerin nice zamanlardan beri çocukları olur hep.
Bu konuşma herkesi neşelendirdi. Abdias bile gülümsemekten kendini alamadı. Ara sıra Grishan'dan tarafa bakıyor. Grishan da göz ucu ile onu süzüyordu. Ötekilerden biraz açıkta yine katlanan sandalyesinin üzerinde oturuyordu Grishan. Bastonu da elindeydi. Tıpkı onlar gibi ucuz sigara içmesini bir yana bırakırsak bütün tavırları ile ötekilerden çok farklıydı. Keyifleri yerindeydi. Herkes vagona alışmıştı. Lenka bir köşede uyuyor, ötekiler de hafifçe kestiriyorlardı. Oysa güneş daha ufku aşıp kaybolmamış, alacakaranlık da henüz bastırmamıştı. Sigara içerek önemsiz şeylerden konuşuyorlardı. Birden sustular, sonra şefe bakarak fısıltı halinde bir şeyler söylediler birbirlerine. Mohaç seslendi.
''Ey Grishan, biz düşündük ki bir şey yapmadan pineklemektense bir iki nefes çeksek diyoruz. Vaktimiz var değil mi? Hem ben de öyle bir harman var ki sevgili şefim. Ağzına layık. Böylesini ancak Bağdat hırsızı tüttürebilmiştir.''
Grishan Abdias'a baktı. ''Buna ne dersin?'' der gibiydi. Bir süre bekledikten sonra cevap verdi. ''Pekala, çekin bakalım.'' Gözleri parlayan çocuklar hemen Mohaç'ın başında toplandılar. Mohaç ancak Bağdat hırsızına layık gördüğü meşhur haşhaş harmanını ceketinin gizli yerlerinden bulup çıkardı, büyük bir sigara sardı ve ilk olarak birkaç nefes çektikten sonra yanındakine uzattı. Yaprak halinde sarılan uyuşturucu böylece elden ele dolaşarak Petruha'ya geldi. O da gözlerini kapatarak büyük bir keyifle dumanı çektikten sonra Abdias'a uzattı.
''Al bakalım Abdias, sen de bizim gibi yap. Niye istemiyorsun? Bırak gülünç olmayı.''
''Hayır Piotr, içmeyeceğim, ısrar etme.'' dedi kesin bir şekilde. Petruha'nın canı sıkılmıştı.
''Ya demek öyle papaz bozuntusu. Evet gerçekten papaz bu. Sen dostluk elini uzatıyorsun, o yüzüne tükürüyor.''
''Ben kimsenin yüzüne tükürmüyorum. Böyle demekte haksızsın Piotr.''
''Seninle tartışmak neye yarar ki?''
Petruha ikinci bir nefes çektikten sonra sigarayı Mohaç'a uzattı çevik bir hareketle.
''Sıra senin aziz şefim, bize katılır mısın?''
Grishan hiçbir şey söylemeden kendisine uzanan eli itti. Mohaç üzülerek başını salladı.
''Keyfiniz bilir, sen şefsin.'' dedi.
Uyuşturucu sarması elden ele dolaşıyordu. Uyanan Lenka da çekti bir nefes. Sonra sıra kızıl saçlı Kolya'ya, Petruha'ya ve yine Mohaç'a geldi. Bir süre sonra değişmeye başladılar. Bakışları bazen dalgın, bazen ateşliydi. Dudaklarına bir tebessüm yapışıp kalmıştı. Abdias'a kızgınlığı geçmeyen ve bunun içinde mızmızlanıp duran yalnız Petruha'ydı. Onun burnunun dibinde hakaret sözleri mırıldanıyor, bütün papazların it olduğunu söylüyordu. Küçük sandalyesinde oturan Grishan hiçbir şey söylemeden sessizce seyrediyordu onları. Ama dudaklarında küçümseyici, alaycı bir tebessüm vardı. Kapının yanında ayakta duran Abdias'a yukarıdan bakışı bu küçük denemenin onu ne kadar memnun ettiğini gösteriyordu. Bu genç adamın ruhunda herhalde sıkıntılar yaratıyor olmalıydı. Abdias'a bu sahnenin tamamen kendisi için düzenlendiğini anlamıştı. Şefin böyle bir uyuşturucu seansına izin vermesi, onun asil isteklerinin kötü ile mücadelede ne derece gülünç olduğunu göstermek içindi. Grishan gücünün tadını çıkarıyordu şimdi. Abdias ise ilgisiz duruyormuş gibi görünse de bütün varlığıyla iğreniyordu bu durumdan. Şefe karşı gelecek güçle olmadığı, bu çocukları onun lanet etkisinden kurtarmak için bir şey yapamadığı için de çok üzülüyordu. Çıplak ayakla korların üstünde yürüyor gibiydi ve gittikçe kendini daha fena hissediyordu. Ve işte şimdi de Petruha, uyuşturucu sarmasının sarı kalıntısını burnuna sokarak bir kere daha neşelerine katılmasını istiyordu ondan. Azaldıkça sarı yeşil bir renk alan tükürüğe boğulmuş izbarit tam bir zehirdi şimdi. Petruha'nın bunu zorla içirmeye çalışması bardağı taşıran son damla oldu.
''Al bakalım Abdias, tatsızlık etme küçük papaz, iyi niyetle ikram ediyorum sana, sonu iyi olacak, al kafanı dağıtır.'' diyordu Petruha.
''Beni rahat bırak.'' diye bağırdı Abdias öfkesini tutamayarak.
''Ya, rahat bırakalım istiyor, ben kardeşçe davranmaya çalışıyorum, sen ise hep surat asıyorsun.''
''Pekala, ver onu bana.'' diye bağırdı Abdias, izmariti yakaladı, öteki de iyice görsün diye başının üzerinden dışarıya attı. Bunu o kadar çabuk yapmıştı ki Grishan bile ilgisiz kalamamış, soğukkanlılığını yitirir gibi olmuştu. Bir sessizlik oldu.
Bu sessizlik süresince tren tekerleklerinin sesi daha kuvvetli ve daha korkutucu duyuldu.
''Gördün mü?'' dedi Abdiyaz Petruha'ya meydan okuyan bir sesle. ''Herkes ne yaptığımı gördü mü? Aynı şeyi hiç tereddüt etmeden yine yaparım.''
16. Ayrımın Sonu Sayfa 153